yapıyoruz ve düşünmenin doğru sonuç verilmesi için yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken nükteler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz bize. Aklı ilimlerde ilk, az edeyim ki, ele alınan, yani ilk başlangıç olarak başlanılan ilim mantık ilmidir. Daha sonra mantık ilmini de biraz ilerledikten sonra felsefe, kelam gibi diğer aklı ilimler arz edeyim ki okunmaktadır. Yani ilk başta doğru düşünme metodunu bize bir ölçüde beyan ediliyor ki düşünmeyle ilgili olan felsefe ve kelam ilminde insan mümkün olduğu kadar hatadan kendisini koruyabilsin, doğru düşünebilsin, doğru sonuç alabilsin. Mantık ilmi çok eski ilimlerden birisidir. Yani mantıktır, felsefedir, bu gibi akılla ait ilimler, keza her ilim takıben, yani insanın beşeri boyutu olan her ilim, ilahe insanın geçmişinde bir tarihi vardır. Mantık ilminin de yine bir tarihi vardır. İlk başta burada birinci bölümde tarihçe diye, yani mantığın ilminin bir ilim metodu olarak tedvinini ve yani gündeme gelmesinin tarihiyle ilgili bize kısa bir bilgi vermektedir bu bölümde. Ki bu ilim ilk olarak mesela bir ilim metodu olarak hangi dönemden ve nerede başlamıştır ve seyri tarihinden ne gibi bir süreçlerden geçmiştir? Kısaca bize bir bilgi vermektedir. Arz edeyim ki buyuruyorlar ki mantık ilmi ilk olarak bir ilmi metot olarak eski Yunan'da ortaya çıktığı ve yani ortaya çıkmıştır veyahut da o kanıtlar, tarihi kanıtlar bunu gösteriyor. Her ne kadar bu ilmin bir ilmi metot olarak tarihi, mesela geçmiş tarihi net elimizde değil. Çünkü eski dönemlerde insanların mesela yazma okudukları yani ilimlerini kayıt altına alma biraz zor olduğundan dolayı veya da yazıldığında tarihi süreçte elimize ulaşması bazen olmamıştır, kaybolmuşlardır. Dolayısıyla bu mantık ilminin de ilk olarak bir ilmi metot olarak hangi tarihten itibaren başladığı ve ilk bu ilmi ilimleştiren şahsiyetin kimler olduğu konusunda tam net bir bilgi elimizde mevcut değil. Ama bununla birlikte tarihi belgeler şunu gösteriyor, diyor ki bu ilim de diğer akli ilimler gibi ilk olarak eski Yunan'da, yani Yunan döneminden itibaren ortaya çıkmıştır. Yunan, eski Yunan az edeyim ki bu akli ilimlerde çok meşhur bir konuma sahiptir. Eski Yunan'da çok büyük düşünürler, filozoflar, bilginler, matematikçiler, doktorlar, az edeyim ki bu Yunan gerçekten ilmi boyutuyla medeniyeti olarak güçlü bir medeniyet sahibiymiş eski tarihinde. Yunan arz edeyim ki o zaman medeniyet olarak beşeri şeyde bir Yunan medeniyeti bir de Fars medeniyeti ön plana çıkıyor yani. Fars'ta da yani mesela eski İran şahları, Hamenişler filanlar, bunlar az edeyim ki yine gelişmiş bir toplummuş o dönemlerde, o döneme nispeten. Ve zaten Yunan'la İran şahı döneminin yani Hamenişler arasında bir rekabet de söz konusudur. Yani tarihi süreci içerisinde ilk önce İran şahı Hamenişler Yunan'ın bugün Atina olan o zaman medeniyetin merkeziymiş orada Yunan'da. Orayı almışlar tabi milattan örneğin bilmiyorum tam tarih olarak mesela 300-400 yıllarında mesela gerçekleşmiş 2300 yıllarında ilk olarak mesela İranlılar orayı saldırmışlar, orayı istila etmişler o dönemlerde milattan önce ve orada hatta Yunan'ın o dönemdeki yönetimleri bir ölçüde İran'a bağımlı yani İran'ın boyunduruğu altında olan bir yönetim konumuna gelmiştir. İskender-i Megduni denilen yani Yunan'ın meşhur o komutanı, meşhur yöneticisinin babası mesela ondan öncekiler İran'ın boyunduruğu altındaydı. Daha sonra da İskender-i Megduni yani İran'da biraz hükümetin zayıflaması sebebiyle oradaki padişahların filanların arasındaki o da büyüklerin ölmesi, diğerler arasında ihtilaf çıkması sebebiyle İran'da zayıflama olmuş ve Yunan'da ise İskender, Alexander diyorlar onlar. O babasının ölümünden sonra genç yani 20 yaşlarında filan bir civarda ya da 19 yaşlarında hükümete geçmiş ve güçlü bir ordu teşkil ederek bu sefer bu İran'a karşı saldırmış yani Türkiye, arz edeyim ki Mısır, Arap bu bölgeleri tamamıyla aşmış, İran'ı da gitmiş fethetmiş ve İran'ın payitahtını viran etmiş onların eskiden Yunan'ın payitahtına yaptığı gibi ta arz edeyim ki şeye kadar Hindistan'a kadar gitmiş, Hindistan'a varıncaya kadar fethetmiş ve Hindistan'ın da daha ileri gidecek gitmeye hazırlanırken orada hastalanarak ölmüştür. Bu İskender-i Megduni diye meşhurdur. Hatta mesela bazıları Kur'an'da bahsedilen Zulkarneyn'in bu İskender olduğundan sohbet edilmektedir.
Hocam affedersiniz,
bir
sorabilir miyim?
Buyurun.
Yani Yunan medeniyetinden de eskiden beri biliyoruz işte bu Helen medeniyeti, Yunan medeniyeti, İskender'in yaptıkları falan. Peki bunların ilahi dinlerle, mesela onların yaşantıları alakalı var mı? Yani bir inançların gerçekten akileri olarak yaşamış insanlarda da Allah onlara böyle bir başarı mı vermişti?
Evet, bunlar arz edeyim ki Yunan'daki düşünürler, bilginler şimdi bazılarına işaret edeceğiz. Ve keza doğudaki bilginler yani felsefenin mesela şimdi inşallah ileride göreceksiniz en önemli görüşlerinden birisi felsefede varlığın temel oluşu görüşüdür. Bunun mesela ilk ortaya atan kimselerin bu görüşü İran eski düşünürleri olduğunu mesela söyleyenler olduğu gibi Yunan'da da aynı görüşü ben baktım gördüm söyleyen şahsiyetler varmış. Bunların tabi bu aklı düşüncelerin yani akıl yürütmelerin temelinde peygamberlerin öğretisi var. Felsefede haramis denilen yani bir ekol var. Haramis felsefecileri diye. Bunlar daha eski bir şeydir. Bunlar Hazreti İdris Aleyhisselam'ın öğrencileri olduğunu tarih öyle addediyor. Yani bir ara peygamberler insanlara bu akli düşüncelerin de önünü açan hikmeti bir şekilde ister varlık alemini tanımaya dair, ister ahlaki değerleri bulmaya dair bunların temel bilgileri yine peygamberlere dayanıyor. Yani ilahi elçilere dayanıyor. Onların vasıflarına dayanıyor. Ancak bu akıl yürütmelerde beşerin de önü açılmıştır. Yani bu asıl temeli onları almakla birlikte düşünme hürriyeti sebebiyle yani bunu teşvik etmek etmelerinden dolayı ilahi elçilerin bunlar bazen serbest düşünmeyle bu ilmi geliştirmişler, ilmi metodu haline getirmişler. Bazen de sapmalar olmuş mesela diyelim ki bu düşüncelerde. Örneğin inkarcılığa gitmişler bazıları meseleyi iyi kavramayanlar. Ve velhasıl bu ilmi değerlerin ister insanın dünya görüşüne ait olan ilmi görüşler yani akli bir bulgular olsun ve ister insanın ahlakı yaşamına dair olan hikmetler olsun. Elbette bunların temelinde ilahi öğreti vardır. Ama beşerin kendisinin de burada bir emeği vardır. Onu inkar etmemek lazım. Velhasıl arz edeyim ki burada bugünkü bahsimizde şunu demek istiyor. Diyor ki bu mantığın arz edeyim ki temelleri eski Yunan'da atıldığına dair elimizdeki kanıtlar bunu gösteriyor. Ve bunun da bu konuda ilk dikkatimizi çeken şahıs Parmenidos denilen bir şahsiyettir. Ben bunların şeylerini de size yazılı şeklini de yazayım. Bir Parmenidos, sonra Zenon, sonra Prodox. Bunlar bu aklı düşüncelerin ortaya çıkışındaki şahsiyetlerdir. Bu sefer bunlar isimlerini burada kalem var mı acaba? Bu yazılışı bu şeyin Parmenidos. Parmenides bunun yazılışı budur. Farsça Parmenides diye yazmış orada. İkinci şahsiyet Zenon diyor burada. Yazılışı bunun İngilizce bunların kendi dillerinde şöyle yazılıyor. Zenon. Onun sonunda yok. Zenon diye yazılıyor. Üçüncü şahsiyet bu sayfada ismi geçmiştir. Paradox diye bir şahsiyet. Bu Parmenidos'la Zenon bunlar Yunan'ın arz edeyim ki İlya denilen bir ceziresinde. Aslında bunlar şeydi, İtalya'nın güneyinde bulunan İlya denilen bir şehirde. İlya. İlya şehrinde meydana doğmuşlar bunlar. İlya'da şöyle yazıyorlar. Bunların doğduğu şehir. Bunlar birisi bu Parmenidos ustadır. Zenon da onun öğrencisidir. İlya. Yunan'ın, İtalya'nın güneyinde bulunan bir o zamanın şehirlerinden birisiymiş. Bu şehirde dünyaya gelmişler. İlk aklı düşünceleri kullanan şahsiyetlerden birisi bu Parmenidos. Sonra onun öğrencisi Zenon'dur. Ve bunlardan sonra da Prodikas diye Prodikakus diye okuyordu mesela Prodikus. Bu şahsiyet gelmiştir. Bunların her üçü de az edeyim ki idealizm, bizim Türk yerinden söyleyeyim, idealizmci dediler, idealizm. Zeyle mi yazmadım aslında? İdealizm. İdealizm. Düşüncesini savunan kimselerdiler. İdealizmin karşısında realizm var. İdealizm ve realizm bunlar iki karşı düşüncedirler. İdealizmi savunanlar yani eski Yunan'da bunlara Sofist de denilir yani Sofist. Bunlar Sofist de denildi. Yani Sofist yanında idealizmi savunanlar. Şimdi az edeyim ki bunlar neyi savunuyorlarmış bu şeyler? Bunlara göre gerçek insanın kendi düşüncesine bağlıdır. İdealizmi yani Yunan idealizmi. Buymuş diyorlar ki gerçek nedir? Doğru nedir? Hak nedir? Bu diyor ki insana bağlı bir şeydir diye. Savunan düşünceler buymuş. Ki insanın kendisine göre doğru neyse doğru olur. İnsanın düşüncesinin dışında bir doğru yoktur. Veya mesela arz edeyim ki insanın tasavvuru dışında bir gerçeklik yoktur. Gerçeklik ibarettir, sadece insanın kendi düşüncelerinden ibarettir. Bunun karşısında realizm düşüncesini savunanlar bunu idealizme karşı çıkmışlardır. Ki hayır, insanın düşüncesinin ötesinde gerçek kendine göre bir gerçek var. Hak, kendine göre bir hak var. İnsan da düşüncesiyle, bilgisiyle bazen o gerçeğe ulaşır, o hakka bulur, bazen de hata eder. İnsanın düşüncesi hakkı bulabileceği gibi, gerçeği anlayabileceği gibi gerçekte hata da edebilir. Gerçek insanın düşüncesine bağlı değil. Bu Parmenidos, bu Zenon Adrodax gibi şahsiyetler ve daha sonra bu sayfanın diğer, yani bu dersin diğer devamında bu idealizmi savunan kişiler arasında şey olarak Gorgias diye bir şahsiyet ismi geçiyor. Yazıcı şöyle bir Gorgias. Gorgias. Bir de Protokas. Yani Protokas. Protokas. Onda yazılışı şöyledir. Protokas. Bunlar bu Parmenidos, Zenon, Protax, Gorgias ve Protokas. Bunlar hepsi idealisttirler. Bu Yunan felsefesinde buradaki verilen bilgiye göre ilk ortaya çıkan aklı düşüncede idealizm önceliği var yani. Bunun da sebebi şu ki o dönemde diyor ki bir yönetim var o dönemde, bir hükümet var. Hükümette bir yargı var. İnsanların mesela diğer ihtilaflarında kurulan mahkeme var. Mahkemede aynen avukatlık yapma işi var. Bu avukatlar da kendi müvekkillerini savunuyorlar. Savunurken düşünceler, cedel yöntemini kullanarak, düşünceler karşı tarafı yani mağlup etme, ne pahasına olursa olsun. Karşı tarafın düşüncesini çürütmek namına cedel yöntemini, mugalete yöntemini, ki bu cedel yöntemi, mugalete yöntemi mantıkta İnşallah ileride göreceğimiz yöntemlerdir. Düşüncedeki mesela yöntemlerden birisi cedel yöntemidir, mugalete yöntemidir. Düşüncenin sapmalarında ortaya çıkan yönlerdir. Arz edeyim ki bu yöntemleri kullanarak kendi müvekkillerini savunuyorlarmış. Kendilerinin gerçekte haklı olsun ya olmasın davayı kazanmaya adaklı bir savunma yapıyorlar. Nihayetinde kendilerinin sözlerini oturttuklarında diyorlar işte bak gerçek bizi karşı tarafı mağlup ettik yani gerçek bizim vardığımız sonuç. Buradan yavaş yavaş gerçek bizim savunduğumuzdur, gerçek bizim ispat ettiğimizdir. Neydi gerçek mesela işte bir şey olsun. Ne hayır ben ki ispat ediyorum sözümü, gerçek benim savunmamdan ibarettir, gerçek benim düşüncemden ibarettir gibisinden bir algı yerleşmeye başladı ve bu aklı kullanarak karşı tarafı ikna edip ya yani karşı tarafı mağlup etmeye bunlara ya bu yola gidenlere sofist ya da idealist diye isim verildi onlara o dönemlerde. İşte bu düşünceler yani bu ilk olarak orada başladı yani bunlar.
Yani insanların sayısı kadar düşünce var. Yani sapmalar falan da bizde de bir çeşit yok mu? Bizde de bir akıl yok. Hani düşünce diyoruz da aklın mesela aklın yolu değildir diyoruz. Bizde de bir sosyalik var mı acaba?
Hayır. Yani önceden acele etmeyin. Geleceğiz. Şimdi bir tarihe okuyoruz. Yani ben diyorum ki istiyoruz ki bu mesela bir mantık ilmi nereden henüz bunu anlatacağız. Ki biz inşallah acele etme, bu akli şeylerin çok üzerinde duracağız. Nihayetinde yani demek istediğim şudur ki bunlar, bu ismini verdiğiniz buradaki bu şahsiyetler, bunlar kendilerinin düşüncelerini savundukları şeyi ispat etmek namına cedel yöntemini, mukalete yöntemi. Cedel yöntemi yani karşı tarafı hak olsun veya olmasın kabul ettiği bir takım ilkeleri kullanarak o tarafa kendi sözünü kabullendirmek. Senin mesela diyelim ki özellikle bu selam ilminde kullanılır. Mesela örneğin ben Ehl-i Sünnet mesela diyelim ki kitabında olan bir hadisi ki o hadisi bize göre muteber değil ama karşı tarafa göre muteberdir. O hadise dayanarak diyorum ki işte bak doğru da budur. Sen bak bu hadisi var ya bu hadisi bizim bildiğimizi ispat ediyor. Ki oysa ki mesela mümkün o hadisi ben kabul etmeyeyim. Ya hadisi mesela bu taraf kabul etmiyor doğruluğunu. Ama karşı taraf onu kabul ettiğinden dolayı onu mahkum ediyorsun orada. Yani karşı tarafın kabulüne dayanarak bir sözü ispat ediyorsun. Bu cedel bu yöntemi budur. Karşı tarafın kabullerine dayanarak bir düşünceyi ispat etmek. Mukalete ise, hayır mukalete daha farklı bir şeydir. Bir doğru olmayan, yanıltıcı olan bir takım yanılgılarak, zihin yanılgılarına dayanarak bir sözü ispat etmek yöntemine de mukalete denilir. Bunu mantıkla göreceğiz. Şimdi bu şahsiyetler, bu ismini verdiğimiz şahsiyetler, bunlar daha çok bu davalarda kendi müvekkillerinin haklı, hakkaniyetini, doğruluğunu, davalarını ispat namına bu cedel-i filanı kullandıklarından dolayı böyle bir şey ortaya çıkmış. Yani mühim olan bizim ispat etmemizdir. Bak gördünüz ki ben düşüncemi mahkemede kabullendirdim. Demek ki gerçek ve de benim bu düşüncemdir. Eğer gerçek benim düşüncelerim ibaret olmasaydı mahkemede onu kabullenmezdi. Gibi bir algı yerleşti. Dolayısıyla idealizm yani mihver, doğrulukta, gerçekte, hakkaniyette insanın kendi düşüncesi savunduğu şeydir fikri yerleşmiş oldu. Buna idealizm. Burada diyor ki özellikle o dönemde bir adadan bahsediyoruz. Sisil adası. Sisil adası adı deyin ki bu Akdeniz'de olan bir adadır. Bunun yazılışı şöyledir. Sisili. Sisili ailden de değilse yani adı olan burada İngilizcesi. Bu Sisili ailden yani Sisili adası. Bu o dönemde Yunanlıların içerisinde Yunanlılar da başka bir hükümetin, başka bir yönetimin arasında davalı olunan bir adaymış Akdeniz'de. Az edeyim ki bu adayı bu mahkeme yöntemiyle kazanıyor Yunanlı'nın bilginleri. Sonra bu mahkeme, burada işte bu adayı bölüşmede de yine mahkemeler kurulur. Birçok mesela diyelim ki bilgin kendi müvekkillerinin daha fazla bir pay aldırmasını sağlamak üzere bu metodu, cedel metodunu mahkemelerde kullandıklarından bu algı yerleşmiş olur. Yani bunlar artık diyorlar ki idealistler, yani ne? Gerçek filosofistler, gerçeği insanın düşüncesinden ibaret olduğunu bilenler. Bu ilk diyor böyle başlamıştır. Yani aklı metodu kullanmak. İlk diyor bunun şeye göre böyle başlamış. Daha sonra bunların karşısında realist düşünceyi savunan ilk şahsiyet Sokrates ortaya çıkmış. Sokrates. Yunan'da, Yunan'ın bilginleri içerisinde, filozofları içerisinde mühim, çok mühim şahsiyetlerden üç tanesi çok önemlidir. Birisi Sokrates, biri Eflatun, bir de Aristoteles. Bunları inşallah diyeceğiz. Ki bu İdealist akıma ilk karşı çıkan şahsiyet Sokrates'tir. Ki onların yazılır daha sonra yazacağım diye ilk önce bir burayı okuyalım metni. Yani buraya kadarki bölümü okuyalım. Daha sonra Sokrates'in düşüncesi, Eflatun'un düşüncesini, bunların nasıl karşı çıktıklarını Aristoteles'in arz ederim. Yani ben aslında şimdi biz burada birkaç tane bilginden bahsettik. Bu 1, 2, 3, 4, 5 5 tane bilginden bahsettik. Bunlar arz edeyim ki idealizmi savunan kimselerdi. Yani doğrunun insanın düşüncesinden ibaret olduğunu kabul eden kimselerdi. Ve bu şekilde ilk aklı metodu kullanılan bunlar olmuş. Yani cedel yöntemiyle. Ki mantık da bunlardan itibaren diyor başlamıştır. Yani mantık ilkeleri işte ilk olarak bunların tarafından kullanmaya başlamıştır. Biz mantıkta okuyacağız, cedelde filan bunları. İlk bu mantığı kullanan kimseler bunlardır diye tarihi bir bilgi bize vermiş oluyor.
Tanrıçya'nın Yunanlardan geldiğini ben böyle anladım, yanlış anlamadım herhalde.
Evet.
Peygamberlikle beraber aslında mantık var.
Evet.
Ama yazılı olarak her şey Yunan tarihi tarihinde.
Yani öyle, evet. Tarihte ki şimdiki olan bilgilere göre ilk bu öyledir yani. Bu Yunanlıların...
Tabii
yani bilahare Allah ve Teala mesela Kur'an'a bakın mesela Kur'an-ı Kerim'de hep aklı çalıştırıyor insanlara. Yani bilahare ilahi dinler her zaman insanları imana davet ederken neyle? Akılla insanları davet ediyorlar. Ama bunun ilmi bir metod olarak kullanılması ve metotlaştırılmasını diyor ki ilk olarak Yunan döneminde başlamıştır diye böyle bir bilgi düşüyor. Ama mümkün bir araştırmacı araştırarak daha ileriye gider mesela diyelim ki. Ama buradaki bilgiye göre Yunan'dan başladığını düşünüyor ve ilk olarak da idealizm düşüncesini savunanlar diyor bu metodu başlatmışlar. Daha sonra onların karşısında çıkan realistler bunları çürütmüşler ve daha doğru bilgiler ortaya koymuşlar. Onları göreceğiz. Tarihçeyi bir tarihçe yani bir mantığın tarihi Doğru Yunan dönemi Doğru İslam'ı mantığın İslam İslam dininin geldikten sonra İslam dünyasındaki konumu ve mantık-ı cedid ve yeni asırdaki yeni mantık konularını burada kısaca bize bilgi verecek. Bu yukarıda bir ehdaf, mesela buradaki hedeflerimiz nelerdir? Bunları okumaya gerek yok. Yani burada 4 tane hedef saymış. Gelelim şeye. Hadi okuyalım öyle. Ehdaf, bu bölümdeki hedeflerimiz nedir bu bahsede? Aşnayı ba tehevvüle tarihi ilmezdir. Bir ilk olarak mantık ilminin tarihi değişim sürecini bilmek. İstiyoruz ki bir kısa bilgi verelim. Mantık ilmi nasıl bir süreçten geçmiştir tarihi sürecinde. 2. Aşnayı irtibat-ı mantık der doğranı muhtelif ve yekdiger. Mantıkın bu muhtelif dönemlerdeki süreçteki birbirine olan irtibatı. Yani örneğin mesela diyelim ki Yunan dönemindeki mantıkla İslam dönemindeki ve yeni dönemdeki yeni mantığın arasındaki ilişkilerle ne kadar birbirlerinden bağları var. Aşina irtibat-ı mantık der doğranın muhtelif bayit ya bu muhtelif dönemlerdeki mantıkların birbirleriyle olan irtibatları. Aşinayı ba endişmendan-ı mantığı der doğrahayı gunagun. Aşinayı ba endişmendan-ı mantığı doğrahayı gunagun. Bu farklı dönemlerdeki mantık bilginlerinden bir tanışmak kısa. İsimlerini mesela biraz bazen demek zorunda kalıyoruz. 4. Agahi es evamil ve zeminehayi peydayişi ve şekilgeliği mantık-ı cedid. Bu yeni mantığın ortaya çıkışının ve şekillenmesinin sağlayan etkenler ve ortamları nelerdir? Bunları öğrenmeye çalış. Hangi etkenler ve hangi ortamlar bu yeni mantık denilen mantığın ortaya çıkmasını ve şekillenmesini sağlamıştır. Bunlarla ilgili kısa bir bilgi verecek. Egerçi beyan-ı tarihçeyi dakik ve şeffaf ez peydayişi ve seyri tekamuri mantık emri düşvar ya namumkinez. Diyor ki her ne kadar bu mantığın ortaya çıkışının ve tekamül sürecindeki tekamül seyrinin tarihçesi hakkını, tarihini beyan etmek, tarihçesini dakik olarak ve şeffaf şekilde beyan edilmesi emri düşvar, çok zor bir şeydir. Ya namumkines ve de imkansızdır. Yani biz burada kesin bir bilgiyle diyemeyiz ki ilk olarak mantık hangi tarihten itibaren başladı ve ilk başta neler mantık içerisinde var idi ve sonra nasıl gelişti. Bunda tam şeffaf ve dakik bilgi vermek mümkün değil. ولی بیشتر مورخان علم به ویژه تاریخ نگاران علم منطق اما دیور که علم تاریخی یزانların çoğusu مورخ تاریخ یزان علم تاریخ علمین تاریخی یزانların çoğusu به ویژه özellikle mantık ilminin tarihini yazanların bunlar berin bağveren bu inanıştadırlar ki ağaz-ı peydayiş-i indaneş bu bilginin ve ortaya çıkışının başlangıcı ve doğran-ı Yunan-ı Bastan bazmi gerder. Bu eski Yunan dönemine dönmektedir. Eski Yunan tarihinden başlamaktadır. از بررسی کتاب‌های تاریخ علم برمی‌آید. علم تاریخی یعنی کتاب‌هایی اینجلندیند، اле گلیور که یعنی علم تاریخ کتاب‌هایی اینجلندیند، اле گلیور که نخستین کسی که به بحث درباره استدلال‌های عقلی پرداخت، اول کسی که عقلی استدلال‌ها کنوسوندا بحث می‌باشدمشتر، پارمنیدوس دیگر کیم milattan 487 yılında ölen milattan önce yazıyor yani milattan önce kablez milat. Şimdi tarihin başlangıcını şimdi sen biz ne okuduk diyoruz 2014 diyoruz. Bu 2014'ü milat tarihinden itibaren başlatmışlar. Yani İsa Aleyhisselam'ın doğumunu esas almışlar o bu tarihi kabul edenler. İsa'nın milat doğumu, İsa'nın doğumundan şimdiye 2014 yıl geçmiş. Ama İsa'nın doğumundan önceki tarihi bu sefer onunla da yine İsa'nın az edeyim ki doğumunu esas almışlar ama geriye doğru yani geriye saymışlar. Ki İsa'nın doğumundan bir yıl önce, iki yıl önce, beş yıl önce, yüz yıl önce, iki yüz yıl önce. Burada İsa'nın doğumundan 487 yıl önce bu bilginin yazır yani merg ölümü olmuş. Doğumu ise daha önce olmuş. Yani bu bilgin o tarihe göre İsa'da Aleyhisselam'dan önce 487 yılında ölen Parmenidos ilk olarak aklı istidlallar, akıl yürütme konusunda bahsetmiştir. O berayı irayı in mebahis şiveyi cedel raber guzid. O bu aklı yöntemleri ira etmek yani göstermek için cedel yöntemini seçmiştir. Cedel yöntemi inşallah mantıkta okunacaktır. Mantık istidlallarının yöntemlerinden birisidir. Ki mantıkta mantık yöntemlerinde bir burhan var, cedel var, az edeyim ki kıyas var filan böyle bunlar yöntemler var. Şimdi cedel o pek makbul olmayan yöntemlerden birisidir. Yani ama kullanılan yöntemlerden. Bu cedel yöntemini seçmiştir. Fesaz vey zinun. Zinun diyor. Zinun olarak yazılıyor. Bu da şagirdo bir peyreli az ustadı hudra veyra idame da. Zinun bu şeyi ki onun öğrencisiymiş, ustadına tebeen aynı yöntemi kullanmıştır. Hem Parmenidos hem Zeno İtalya'nın cünubunda Elia denilen bölgede dünyaya gelmiş. Elia şehrinde doğan iki vatandaşıymış o bölgenin vatandaşlarıyız. Az edeyim ki istifade es istidlalahayı eglira ronak başid. Bunlar bu Zeno da özellikle bu aklı yöntemler yani aklı istidlalları kullanarak yani şagid o bir peyrevi ustadını takip ederek rahi veyra idama da onun yolunu sürdürdü ve aklı metodu, aklı istidlalları kullanmayı daha da ileri götürdü, daha da canlandı, ronak bahşi, daha da yaygınlaştırdı. در اواخر قرن پنجم پیش از میلاد ایده صاحبان اندیشه در یونان diyor ki 5. asrın sonlarında milattan önce 5. asrın sonlarında ایده صاحبان اندیشه در یونان Yunan'daki birçok bir kısım düşünür, düşünce sahipleri bu istifade ez fenni cedel ve münazere, bu cedel ve münazere tartışma ve cedel yöntemini kullanarak şagirdan-ı hudra berayı ruaveri bi innu istidlaha teşvik kerden kendi öğrencilerini bu istidlal yöntemini kullanmaya teşvik ettiler. Yani onlara da bu metodu öğretmiş oldular. Ez belgesel terimi efradi in guruh mitevan prodigus. Bu şah bunlardan ön, yani bu mektebin meşhur önemli şahsiyetlerinden birisi de Prodigus'tur. Ki bu da yine milattan önce 5. asırda yaşamış ve ölmüştür. Ki mitevan prodigus ve nambur bunu anabiliriz. Ki bir delili muhalefet ba örf tude-i merdun der payan-ı ömrü tebhid geldi. Bu şahsiyet bu düşünceleri sebebiyle ömrünün sonunda yaşadığı yerden tebhid edilmiş oldu. Yani bunlar çok yeni bir takım şeyler ortaya koyunca halk bunları kaldırmadı. Hatta bunları sürgün edilmiş oldular bazıları. Bu şahsiyetse. Nemiştehan yuğra suzan den bunun yazdıklarını yaktılar o zaman. Çıra ki bu reviş-i cedel ve münazara taunca keşan ki çünkü bu cedel ve münazara yöntemini oraya kadar ilerletti ki milat ve meyyare hemen mucudatıra insan danis. Her şeyin ölçüsünün, bütün varlıkların, doğruların, yanlışların ölçüsünü insanın kendisi bilmiş oldu. Ve münkiri hekagi hesti şu varlıkların, insanın kendi ve düşüncesi dışında gerçeklerin olacağını inkar etti. Yani idealizmi bu manada ortaya koymuş oldu. En önemli düşüncesi. Bedünbel on pesez istirdad-ı zeminhayı sisil ve ondan sonra diyor ki bu sisil yerle arazilerinin Yunan'a geri alınması. Yani mahkeme yoluyla. Bu sisil adaları dedik ki Akdeniz'de bulunan bir adadır, büyük bir adadır, çok geniş bir yerdir. Şu anda da İtalya'nın galiba egemenliği altındadır ve bu yer yer Müslümanların da egemenliği altına geçmiştir. Örneğin bu ada, yaz edeyim ki 965 yılından 1072 yılına kadar Müslümanların egemenliğinde olan bir ada olmuş. Ve burada Fatimi devletlerine bağlı olan, yani Mısır'daki Fatimiler biliyorsunuz, bu Fatimiler az edeyim ki bugün bizim Aleviler gibi tipedeki inanca sahip olan kimselerdi. Bunların hakimiyetinde olan bir süre Mısır bunların hakimiyetine girmiştir. Fatimi devletlerinin padişahlarına olan İsmail Mensur tarafından Hasan'ül Kelbi denilen bir şahsiyet bir onun tarafından bu adanın valisi olarak atanmıştır ve bu dönemde bu ada Müslümanların elindeymiş. Yani bundan önce yani o Yunan o eski dönemdeydi şimdi bu adalar diyor ki o milattan önce bu Sisil adası demek ki o zaman da ihtilaflı olmuş Yunan'da başkaları arasında bu adayı, bu yerleri bu geri alınmış ki ve hemin münazıra tevessül bir şekkerayı ve bugadı bir desamede bu der. Yani bu adanın geri alınması mahkeme yoluyla aynı yöntemle bu tartışma, münazara etmek ve az edeyim ki karşı tarafta şüpheler yaratmak gerçeklik konusunda ve mugalete ederek mahkemede hakimi ikna ederek bu adanın Yunan'a geri alınması sağlanmıştır. Bu adanın geri alınması sağlandıktan sonra iddi ez merdun berayı teserruhu zeminhayı bişter ba terhi deavi der mahakimi gazayı halkın bir kısmı bu arazi bu adadan daha fazla bir pay sahibi olmak namına o dönemin mahkemelerinde dava açarak ez danışmendan-ı cedeli ve istidlali berayı ispat-ı hakkaniyet hud ve her buradan bu bilginleri de kendi davalarınız avukatları olarak kendilerini savunmak üzere mahkemelere vekil olarak gönderdiler. Bunlar da mahkemede kendi şeylerini savunmaya başladılar müvekkillerini ve böylece önemli olan mahkemedeki hakimi ikna etmek yöntemini kullanarak yani hak bizim savunduğumuzdur, bizim savunduğumuzun dışında bir hak yoktur gibisini ispatlamaya çalıştılar. İn danışmandan niz başvada ez şivehayi mezbur bir defa ez müvekkilani hudbi berdaktan bunlar da aynı yöntemi kullanarak kendi müvekkillerini müdafaa ediyorlardı. Pes ez muddeti ba gösterişi in vekaleta anan be name sufist danışmende sufist şöhret yaptı. Yani manas danışmen. Bu vekillere, bu avukatlığı yapan bu bilginlere bir süre sonra sofist ismi verildi. Sofist yani bilgin. Ama daha sonra bu bilginler yani idealizm, gerçeği kendi düşüncelere ibaret olarak gördüklerinden sonra bunlar idealizm felsefesinin kurucuları oldular. Ez muhimterin efrad in guruh mitevan gorgias ve protokras ki bunların yine milattan önce mesela 485-380 filan yılları böyle bu şahsiyetler önemli şahsiyetlermiş bu düşünceyi savunanlarda. Danışmandan mezbur kem der istidlal hay hud bir rebeşi mugaleti ruhabudan bu bilginler diyor gitgide daha mugalete yöntemine yöneldiler. Yani karşı tarafı yanıltma yöntemi. Bir konay ki hiç veç bir dünbalet ispat hak ne budan maksatları hakkı ispat etmek değildi. Belki onun için bir şey hemen berayı anan ehemmiyet taş. Bunlar için önemli olan hakimiyetin müvekkili şerder hakimi kazayı bul. Kendi müvekkillerinin hakim olması, kazanmasını mahkemelerde amaçlamışlardı. Hemin sebep lakab-ı sofist manayı vakı hudur ezdesta. Bu yüzden artık sofist ki bilgin anlamına gelir. Bu anlamını yitirmiş oldu. Ve bir kesane ki der istidlal bir revişi mugaleti temessük mücusiler itlak geldi. Bundan sonra sofist yani mugalete kullanan, yanıltan ve her şeyin fakat düşünceden ibaret olduğunu savunan kimselere denmeye başladı. Der in fezayı hubararut sograt paye bir erse-i cihan danış nihat. Bu dönemde işte yine Sokrat da milattan önce 399-469 yıllarında doğmuş ve 399'da da ölmüş bu şahsiyet. Az edeyim ki bu kişi ortaya çıkmış oldu. Yani 399'da doğmuş, 469'da ölen Sokrat şahsiyeti ortaya çıkmış oldu. Sokrat ve ondan sonra Eflatun, ondan sonra Aristo ve mantığı metodsal olarak ilk yazan kişi de Aristo'du. Şimdi Sokrates'in ve Eflatun ve Aristo bunlar bu mugaletenin karşısında fikir yürüten şahsiyetler ve sofistlerin karşısında duran idealizmi reddeden şahsiyetler gerçeğin insanın düşüncesinden ibaret olmadığını gerçeğin kendisinin gerçek olarak hak olarak olması gerektiğini yani bizim dışımızda düşüncemiz dışında bir gerçek var. O gerçek mesela Allah'ın varlığı, evrenin varlığı, sonra bir takım doğrular, yanlışlar var. Biz düşüncemizden buna ya ulaşıyoruz ya ulaşmıyoruz. Bunu savunmaya başladılar ve özellikle Sokrat bu idealistleri tamamıyla dağıtan, yok eden bir şahsiyet olarak ön plana çıktı. Sokrates'ten sonra artık idealizm çöktü. İdealizm düşüncesi Yunan'da artık kaybolmaya başladı ve o dönemden itibaren Sokrates'in öğretileri, daha sonra Eflatun onun öğrencisidir. Eflatun'dan sonra da Aristo da Eflatun'un öğrencisi bu düşünceyi oturtmaya çalıştılar. Evet, Sokrates ben bunların yazmışını da size yazayım burada. Madem ki geldi buraya geçtik şey derdim. Bu silgi var mı burada acaba? Ben bunların yazılış şeklini niye yazıyorum? Sizler mesela bu konuda araştırma yapsanız mesela diyelim ki bu doğru şey budur yani. Hatta kitap yazmakta filan da veya tercümede filan da bunları doğru şekilde. Sokrates yazmış şekil şudur. Sokrates. Onun öğrencisi Eflatun, İngilizce'de yazış şekli şudur. Plato. Ama bunu mesela Eflatun olarak çekmişler. Aristo da yazılış şekli Aristo. Aristotle. Böyle Aristotle. Bu şekilde yazılıyor. Sokrates daha çok sorgulama yöntemiyle insanlara idealizmin batıl olduğunu ispat etti. Ondan sonra Eflatun onun öğrencisi ustadının yolunu giderek daha ileri götürdü ve Eflatun'un akademi denilen bir şeyi var, medresesi var. Kendisine ait bahçeli bir bahçesi vardı, bağı vardı. Orayı eğitim merkezi yaptı ve orası Akademiya diye meşhur oldu. Eflatun'un akademisi. Ondan sonra da Aristo ortaya çıktı. Eflatun'un öğrencisidir. Ve bunlar her üçü de büyük yani düşünürlerdir. Ve hakkı savunan düşünürlerdir. Ve büyük şahsiyetlerdir. Eflatun'un inşallah düşüncelerini felsefede daha sonra bunu göreceğiz. Eflatun'un ideleri diye Eflatun'un Musul Eflatuniye diye meşhur düşüncesi var. Az edeyim ki bir yeni ekol. Eflatun daha çok maneviyatçı bir şahsiyettir. Yani insanın ruhu boyutuna ön plana çıkarır. Aristoteles de daha çok insanın mantık boyutunu ön plana çıkarmıştır. Ve Aristoteles aynı zamanda İskender ki dedik yani bu İran'ı geldi fethetti. Onun da hocasıdır, ustasıdır. Aristo Aleksandr'in öğretmenidir. Ve İskender de hem kendisi de büyük bir düşünür aynı zamanda. Yani komutan olmasına, padişah olmasına ilaveten de felsefe ve mantık ilminde de ileri boyutu olan bir şahsiyettir. Çünkü bu o geldi fethetten sonra mesela şeyde Mısır'da El-İskenderiye şehrini, İskenderiye medresesini kurmuş El-İskenderiye ve orada da yine çok büyük ilmi şahsiyetler gelişmiştir onun kurduğu bu şehirde, akademide. Yani İskenderiye medresesinde yetişen büyük şahsiyetler var, bunlara işaret edilecektir. Ama şimdi biraz da burayı da okuyalım, tabii yere kadar gelelim inşallah. Diyor ki derin fezayı hubaralut öyle mi? Belki biz sesmez eşit edilmiyoruz. Ve saat bitmiş değil mi? Evet. Öyle mi? Peki. O sayın bağlı Muhammed ve Aleyhi Teala.
Çünkü artık